أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli kardeşler, fıkıh dersinde inşallah taharet yani temizlik babı. İlk önce oradan inşallah biraz ders yapacağım. Tabii bu fıkıh dersine girmeden önce bir ayet ile bir hadis inşallah okuyup buna dikkat çekeceğim. Allah-u Teala bir ayetinde فَاتَّقُوا mastata'tum diyor. وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِيَنْفُسِكُمْ Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Allah'tan çekinin. Takvalı olun. Bu ayetten yani hüküm çıkarılıyor. Kişi gücü ne kadar yetiyorsa, bir ameli işlerken ne kadarına güce yetiyorsa o ameli o kadar yapar. Ama gücünün yetmediği yerlerde لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah-u Teala kimsenin taşımayacağı şeyden kimseyi sorumlu tutmaz. Yani yükü ona yüklemez. Dolayısıyla mesela suyu kullanma imkanımız varsa yani buna gücü yetiyorsa bize bir zarar yoksa asıl olan suyu kullanmaktır. Direkt teyemmüm etmek değil. Ama gerçekten yok suyu şimdi ben kullandığım zaman hastalanacağım bu soğukta. Hastalığımı arttıracak. Buna benzer gerçekten yani bize meşakkat olan bir şey varsa da Allah-u Teala o meşakkati ne yapmıştır? Def etmiştir. Mesela asıl olan ayakta namaz kılmaktır değil mi? Yani kıyam namazın şartlarındandır. Gücümüz yettiği zaman kıyamda duracağız. Ama ne zaman gerçekten aciz olduk, ayakta duramıyoruz, o zaman oturarak namazımızı kılarız. Asıl olan secdeye gitmemizdir. Ne zaman aciz olduk, o zaman ima ile namazımızı kılarız. Secdeye o şekilde şey yaparız. Yani güç nisbetine göre. Hastanedeyiz mesela, yaralıyız. Gerçekten kalkıp böyle kendimiz abdest alamıyoruz. Kimse de yok yanımızda. O zaman su da olsa direkt teyemmüm ederiz. Ama yok, gücümüz var. Kalkabiliyoruz biraz acı çekmeyle beraber bir zararı yok. Ya da yanımızda bir kardeş var deriz ki gel bana abdest aldır. O şekilde abdest alırız namazımızı kılarız. Hemen yani işin başından hemen kolayına gitmek yok. Gücümüz neye yetiyorsa onu yaparız. Yetmediği yerde de Allah-u Teala zaten ruhsatlar vermiş. İkinci nokta o da şudur hadiste diyor ki دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ Size getirdiğim din ile beni terk edin diyor. Hani neyi getirdiysem size onu alın, amel edin ve bunun fazlasını istemeyin. Bu noktada aşırı gitmeyin, ölçüyü kaçırmayın. Daha önceki ümmetleri helake götüren sebep diyor, çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı çok ihtilafa düşmeleriydi diyor. Evet. فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُهُ Bir şeyden yasakladıysam ondan uzak durun. Yani şimdiki gibi hani şimdi insanlar bazen çok fazla soru soruyorlar. Bakıyorsun bir noktada yasaklanma var. Ahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmayı yasaklamış. Ya bu yasaklanma haram mıdır, mekruh mudur? Yapsak ne olacak? Hani diyelim ki yaptı şu bu böyle bir sürü soru. Ya kardeşim Peygamberimiz yasaklamış uzak dur. Ama ilmen öğreneceksen o ayrı yani bunun hükmünü vacip mi, sünnet mi, müstehab mı o ayrı bir şey. Sahabe döneminde şey vardı yani bir şey emredildiği zaman direkt yapıyormuş sahabe. Hani bu yapacağımız şey vacip midir yoksa müstehap mıdır? Kesinlikle sormazmış. Aleyhisselatü vesselam emretti ki şöyle yapın herkes böyle yapıyor. Aleyhisselatü vesselam şunu yasaklamış hepsi içtinap ediyorlardı. Yani o şekilde çok kazandılar yani Allah'ın sevgili kulları oldular. Ama maalesef günümüzde artık çok şey oldu. Çok fazla soru sorma. Ya başka alimler ne demiş? O noktada fetvası yok mu? Bir çıkar yolu yok mu? Bir hocaya gidiyor, fetva soruyor, fetvayı veriyor. Bakıyor ki o nefsine hoş gelmedi. Biraz meşakkat. Dur ya diyor başka hocalara gidelim. Belki bu daha kolay bir şey vardır. Ya da bir ikna ederiz belki hocayı. Sanki haşa din onun böyle şeyine göre yani keyfine göre ayarlanacak. Asıl olan nedir? Teslim olmaktır. Evet, sizi yasakladığım şeyden diyor uzak durun. وَاِذَا مَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَسْتَطَاتُمْ Bir şeyde emrettiğim zaman gücünüzün yettiği kadar yapın diyor. Neye gücünüz yetiyorsa. Daha önceki ümmetlerin helak olması ve Allah'ın lanetine uğramaların sebebi ise çok şey yapıyorlardı, ihtilaf ediyorlarmış. Çok soru soruyorlar, çok münakaşa ediyorlar. O yüzden çok parçalanıp daha sonra zaten Allah-u Teala da ceza olarak dini onlara şey yapmış, zorlaştırmış. Yapmayınca da Allah'ın gazabına uğramışlar. Örneğin eskiden mesela İsrailoğullarına çok fazla soru sormaları sebebiyle, çok isyan etmeleri sebebiyle Allah-u Teala dini onlara zorlaştırmıştı. Necaset elbiselerine değecek olsa onu yıkamayla temizleyemiyorlardı. Onu kesmek zorundalar. O necaset artık yani elbisene kadar pahalı, temiz, yeni olsa da onu kesmek zorundadır. Normal yediğimiz hayvanların yani iç yağları mesela haramdı onlara. Ama tabii onlar ne yaptılar? O iç yağlarını yemediler. Hile-i şer'iye denen hani sanki şeriatla göre amel ediyor ama neticede hile yapıyor. Tuttular o yağlarını erittiler, sattılar, onların parasını yediler. Evet tamam dediler, bu bize haram, biz yemiyoruz ama bunu sattılar, parasını yediler. Ya da gemilerde kullanmaya başladılar. Allah-u Teala cumartesi günü mesela balık yakalamayı yasakladı. İmtihan gereği bir de yaptıkları ameller sebebiyle onlar ne yaptılar? Yine hile yoluna gittiler. Cuma günü fileleri koydular. Cumartesi günü balıklar toplandı, çıkamadılar. Pazar günü de çektiler. Sözde yani cumartesi avlanmamış oldular. Böyle yapınca da Allah-u Teala onlara ne yaptı? Gazap etti, onları lanetledi ve hatta bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdi. O cumartesi günü yasağını çiğneyenler. O yüzden yani Müslümana da düşen yani şeriata nedir? Teslim olmasıdır. Nefsine hoş gelse de gelmese de kolay olsa da zor olsa da Allah'ın emri mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri mi? Tamam. Sem'an ve ta'atın. Sahaben dediği gibi ya Resulallah sen atını bu denize de sürsen biz peşinden geleceğiz yani. İsrailoğullarının dediği gibi sen git ve Rabbin savaşın, galip gelirsen işte biz sana tabi olacağız, biz de geleceğiz. Yoksa biz burada oturuyoruz demeyeceğiz dediler sahabeler. Atını denize de sürsen biz yanında olacağız ya Resulullah dediler. O şekilde ne yaptılar? Kazandılar. Mesela hile-i şer'iye yapan adamlar var günümüzde. Örneğin adam üç kere hanımını boşuyor. Her seferinde boşuyor, sonra geri çeviriyor, boşuyor, geri çeviriyor. Üçüncüsünü de boşuyor. Diyelim ki kızgınlık anında boşadı. Geri çeviremez. Ancak bu kadın başkasıyla gidip evlenecek. Ondan sonra o adam ya ölür ya da boşar. Ondan sonra bu talip olursa gelip evlenebilir. Adam diyor eyvah ben ne yaptım diyor. Üçüncü boşamayı verdim. Geri çeviremem. Çoluk çocuk var. Ben istiyorum ki dönsün. En iyisi ne yapalım? Bir hile-i şer'i yapalım. Sözde birine nikahlıyorlar ama diyorlar hiç dokunma. Nikahlıyorlar sonra ertesi güne boşuyor. Sonra tutup bununla evleniyor. Ya da çok küçük bir bebekle bir çocukla evlendiriyorlar. Sonra diyorlar boşa diyorlar. O da boşuyor. Anlamıyor zaten. Bu şekilde sözde evlendirdiler. Sonra geri boşandı. Bak bir daha kocasına dönüyor. Yani haşa Allah'ı kandıramazlar. Ya da bu iskat sala denen bir şey var. Yani kötü bir fiil maalesef. Bazı yani kimseler yapıyorlar bazı bölgelerde. Adam öldükten sonra hesap ediyorlar. Ne kadar namazı var? 3200 günün namazı var. Hiç kılmamış. İşte ne kadar orucu var? Toplam 450 gün oruç kazası var. Şu kadar işte zekat ödememişti. Bilmem ne yapmamıştı. Hepsini hesap ediyorlar. İşte bunun kefaretini ödesek ne kadar yapar? Mesela 30 bin Türk lirası yapar. Biraz altın getiriyorlar. Ondan sonra halka oluşturuyorlar 4-5 kişi, 6 kişi. Ondan sonra ben sana verdim, işte kabul et. O da diyor ki aldım, kabul ettim. Ben de sana hibe ettim. O da aldım, kabul ettim. Ben de sana hibe ettim diye böyle tur atıyor böyle ellerinde ve sonunda hesap ediyorlar. Tamam diyorlar. Bu ödenmiş oldu. Sözde namazları şeyin kefaretini ödediler. İnşallah bu kurtuluşa erdi. Tabi bunlar hep hile olarak çıkarılan şeyler. Dolayısıyla Müslümana yakışmaz yani bir şeyin hile yoluna gitmek. Ya da ya bu alime gitmeyeyim çünkü hoşuma gitmeyen şekilde fetva veriyor dememek lazım. Yani hak neyse hoşuma gitse de gitmese de kardeşim teslim olacağım diye inşallah sadık müminler ne olur kurtuluşa erer. Evet, taharet babı bu önemlidir çünkü her ibadetin başında geliyor. Bizler Allah-u Teala'ya ibadet edeceğimiz zaman temizlenip Allah'ın huzuruna çıkmamız gerekiyor. Böyle rastgele olduğumuz hal üzere çıkmamız nedir? Doğru değildir. Çünkü biz Rabbul Alemin olan bu kainatın Halik'i, yaratıcısı ve o yüce olan Allah'ın huzurunda duracağız. Dolayısıyla dururken gerek bedenimiz, gerek elbiselerimiz, gerek namaz kılacağımız şey, yer temiz olması gerekiyor. Bir de daha önemlisi olan Hani birçok insan dışına böyle çok dikkat eder temizliğine ama iç temizliğine dikkat etmez. Ondan çok daha önemlisi de iç temizlik yapmak gerekiyor. O yüzden taharet iki kısma ayrılır. Zahiri olan taharet, dış yani temizlik. O da nedir? Vücudumuzun necasetten arınmış olması. Yani üzerimizde hiçbir necasetin olmaması. Kan gibi, idrar gibi, işte mesela köpek salyası gibi buna benzer. Elbisemizin üzerinde de olmaması gerekiyor. İdrar mesela sıçramışsa buna benzer şeyler yani değiştireceğiz veya yıkayacağız. Bir de namaz kılacağımız yer de yani çocuğun şu bu işediği bir yer olmayacak, temiz olacak. O şekilde dikkat edilmesi lazım. Daha önemlisi de bir de iç temizlik denen, o da kalbimizi şirkten, işte küfürden, iç hastalıkları sayılan mesela haset, Müslümanları kıskanmak, kin beslemek, kibirli olmak, işte enaniyet, bencillik, çekememe, buna benzer böyle küçük görme, böyle kötü hasletler var. Bütün bunlardan temizlemek gerekiyor. Dışımızı sularla temizleriz biz. Genelde yani vücudumuzu, işte elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri. Su nedir? Temizlik maddesidir. İçimizi de ihlas ile, tövbe ile, çokça istiğfar dilemeyle ne yaparız? Bu şekilde temizleriz. Ve o şekilde namazda Allah'ın huzurunda dururuz. Evet. Sulara gelince yani hangi sularla biz abdest alabiliriz, kullanabiliriz? İki kısma ayrılır sular. Temiz olan su, bir de necis olan su. Tabii kullanılmış olan su var. O kullanılmış olan su sahih görüşe göre yine kullanabiliriz. Bizden düşen o suyu bir daha alıp kullanabiliriz. Ona girmiyorum. Allah'ın izniyle oradaki kuvvetli görüş kullanılabilir. Temiz olan su ise yaratılışı üzerine olan her su çeşidi nedir? Temiz su sayılıyor. Yani görüldüğü zaman işte bu sudur. Ya da su akıyor kapının önünde dendiği zaman ona su denir. Ama su o kadar çok çamurlanmış ki diyoruz ki çamur var. Çamurlaşmış. Ya da su rengi, kokusu, tadı o kadar değişmiş ki mesela ayran olmuş, limonata olmuş, çay olmuş. O su olmaktan çıkmış. O zaman onlarla biz abdest alamayız. Ama su rengi, kokusu, tadı değişmiş olsa dahi ama su diyebileceğimiz durumda olsa dahi bir beis yok. Sahih görüşe göre onunla da abdest alabiliriz. Dolayısıyla suya bir şeyler damladı. Biraz rengi değişti. Ve hatta baktık dışarıdaki su bulanık. Hani akan su çamurlu, bulanık. Allah'ın izniyle sahihtir. Bununla abdest alabiliriz. Hangisiyle abdest alamayız? Necis olan su. O da yani necaset karıştığı zaman bir suya onunla abdest alamayız. Tabii hangi şartlarla? Ölçüsü konusunda bazı alimlerin rivayetleri var ama sahih görüşe göre inşallah kuvvetli görüşe göre az olsun çok olsun rengi kokusu tadı değişmediği müddetçe necasetten dolayı o suyla abdest alabiliriz. Baktık ki bir kova su var çok az bir necaset damladı düştü. Baktık ne kokusunu ne rengini ne tadını değiştirmiş değil yani. Allah'ın izniyle onunla abdest alabiliriz. Bir beis yok. Ama ne zaman necaset suya öyle çok karışmış ki baktık ki renginden belli oluyor, kokusundan belli oluyor veya tadından o zaman o su kullanılmaz. Evet. Önemli bir nokta Müslüman اِذَا شَكَّ الْمُسْلِمُ ف۪ي نَجَاسَةِ مَاءٍ اَوْ طَهَارَتِهِ بَنَا عَلَى الْاَصِلِ. Ha bir su var bilmiyoruz yani acaba bu su temiz mi değil mi? Köpek gelip bundan içti mi içmedi mi? Köpek oralarda dolaşıyordu sonra çıktı. Yani şüphemiz varsa ne yapacağız? Asıl olan o suyun yani orijinal hali nedir? Temizdir. O zaman temiz diye addederiz. Asıl olarak temiz olduğuna ne yaparız? Kanaat getirip o şekilde onu kullanabiliriz. Bir necis olan su ile temiz olan su birbirine karışmışsa burada galibuzzan ile amel ederiz. İki kova suyumuz var. Ya birisinde biliyoruz ki necisti, birisi de necis değildi. Hangisi necis, hangisi necis değil? Bilinmediği zaman galibuzzan ile ne yaparız? Amel ederiz. Yani hangisi yani işte bu temizdir diye zan getirirsek onunla ne yaparız? Amel ederiz yani. Ama galibü zan hiç yapamıyoruz. Asıl olan başkasını kullanabiliyorsak başka bir su başkasını kullanırız. Başkasını bulamazsak o zaman o suyla ne yaparız? Abdest alırız yani. Evet, necasetler meselesinde insanın üzerinde yani isabet eden necasetleri gerek elbisesinde gerek bedenindeki necasetleri temizlemesi gerekiyor. Bunlar ne gibi olabilir? Mesela kişinin idrarı veyahut da büyük necaseti ya da akan kan. Hani durgun olan kan değil. Hayvanı kesiyoruz, içinde durgun kan var. Tencerede bakıyoruz, çıktı. Bir şey olmaz, onu yiyebiliriz yemek pişirirken. Allah'ın izniyle onda bir beis yok. Sadece akan kan, o nedir? Necistir. Onda dikkat edilir, o yenmez. Kadın için dikkat edilmesi gereken hayız kanı ve nifas kanı var. Onlara işte temizlemek zorunda. Bir de kişiden çıkan vedi ve mezi gibi şeyler. Bunlar da çok oldu mu bunları temizlemek gerekiyor. Az oldu mu affedilmiş. Ya da üstüne su serpilse de Allah'ın izniyle bir beis yok. Hani bazı kimseler ne yapar? Mezi görür. Yani şehvetlendiği zaman bakıyor ki mezi çıkmıştır. Şehvet anında çıkan az bir şeydir. Guslu gerektirmez. Aslı olan nedir? Yani cismini yıkaması, onun değdiği yerleri yıkaması. Elbisesinde de az bir şey değmişse yıkasa daha güzel olur. Yıkamasa bir su alıp üstüne serpse Allah'ın izniyle o şekilde temizlenmiş olur. Bir de ölü olan hayvan da nedir? Necis sayılıyor. Bizim bedenimizde ölmüşse ve tabi yerde ölmüşse orası necis sayılıyor. Fare burada ölmüşse onun üzerinde namaz kılmak mesela ya da üstümüzde olsa o olmaz yani. Ölmüş olan bir hayvan necis sayılıyor. Eti yenmeyen hayvanın pisliği de nedir? Eti yenmeyen mesela eşek, katır. Bunların idrarı, bunların pisliğinden de uzak durmak gerekiyor. Yani bunların üzerinde yani namaz kılmamak lazım ve üstümüzde gelmişse yıkamak gerekiyor. Bir de köpeğin salyası da önemlidir. Salyası büyük necasetlerdendir. Yerhamukallah. Tabağı mesela yaladığı zaman ve elbisemizi şey yaptığı zaman onu aleyhissalatü vesselam diyor tabağı yaladı mı özellikle bir kere toprakla 6 kere de suyla yani 7 kere yıkayın diyor. Onun temizliği ancak o şekilde oluyor. Katı bir madde oldu mu onun necasetini temizlemek, onu sürtmekle yani onu yapabilirsin. Mesela ayakkabına veyahut da işte mesline necaset değmişse toprağa sürerekten o gitti mi necaset bu şekilde temizlenmiş oluyor. Yıkamaya gerek yok. O ayakkabıyla o mesle namaz kılabilirsin. Ama elbiseye değmişse şey varsa rengi varsa rengi gidene kadar takriben veyahut da gitmeye yakın yani. Hani yıka yıka fazla gitmiyor tamam onda bir şey yok. Ama asıl olan rengi o hacmi maddesi olduğu müddetçe onu yıkamak gerekiyor. Ne zaman yıkadık gitti. Onun temizliği de o şekilde olur. Neyle suyla olur. Bu necasetlerde eğer küçük çocuk yani erkek tabi olursa ve süt emiyorsa yemek yemiyorsa ya da asıl olan yani sütle besleniyor bazen bir iki lokma koyuyorlar ağzına. Ama normalde sütle besleniyor. Erkek çocuk oldu mu üstüne işese bir şey olmaz. O elbiseni yani değiştirmene gerek yok. Sadece su alıp serpsen de caizdir. Ama kız her halükarda küçük bebeğin yani necaseti değse üzerine onu yıkaman gerekiyor. Kız ile erkek burada ayrım vardır. Erkek çocuk yani yemek artık sütten kesilmediği müddetçe onun şeyi necaseti affedilir. Evet. İstinca meseleleri yani tuvalet adabı ile ilgili olarak tuvalete gidildiği zaman sünnet olan nedir? Sol ayağımızı atmamızdır. Eğer bir bina ise sol ayağımızı. Eğer yok açık sahraya gidiyorsak nerede yani ihtiyacımızı gidereceksek oraya giderken en son sol ayakla, sol ayağı atmak lazım. Sanki oraya sol ayakla giriyormuşuz gibi o şekilde ayarlarsak biz sünneti yerine getirmiş oluruz. Yani ecir kazanmış oluruz. Sol ayakla girilir ve dua edilir. Yani işte ihtiyacını giderecek olan kişi Allahümme inni a'udu bike minel hubsi vel habayiz. Yani bu şerli, pis olan erkek ve dişi şeytanlardan ve o cinlerden ya Rabbi sana sığınırım diye o şekilde Allah'a sığınır ve o şekilde tuvalete gider. Çıktığı zaman da tuvaletten sağ ayağını atar. Sünnet olan sağ ayağıyla çıkmasıdır. Ve gufraneke derse de ne yapar? Sünnet işlemiş oluyor. Evet. Bununla ilgili yine dikkat edilmesi gereken kıbleye yönelme konusunda gerek önünü ve gerek arkasını kıbleye çevirmesi caiz değildir. Tuvalette gerek açıkta gerek kapalıda. Tabii bu ihtilaf konusudur. Ama ikisinde de evla olan nedir dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh diyor biz Şam'a gittiğimiz zaman baktık ki tuvaletlerini kıble yönünde yapmışlar. Yani dikkat etmemişler. Biz de diyor tuvaletlere girerdik. Sonra biraz dönerdik diyor. Tabi Allah'a istiğfar ederdik diyor. O şekilde tuvaletlere gittiğimiz zaman istiğfar söylerdik. Allah'tan yani bağışlanma dilerdik. Tuvalete gidip biraz yan otururduk. Dolayısıyla bir yere girdik, baktık ki tuvalet kıbleye doğru yapılmış. O zaman biraz sağa veyahut da biraz sola doğru meyletmek gerekiyor. Ta ki direkt kıble tarafı olmasın. Açık alanda gidiyorsak da dikkat edeceğiz. Kıble bu tarafa ise ona dikkat edeceğiz. Bazı alimler güneşe de demişler dikkat etmek lazım. Yani önümüzü ve arkamızı güneşe vermek doğru olmaz yani bu noktada. Yani dikkat edeceğiz. Yani. Başka bir nokta, tuvalete gidildiği zaman mesela açık alanlarda insanların görmediği bir yer, böyle gözlerden uzak olan yerlere gitmek gerekiyor ki ta ki avret yani görülmesin, kimse yani görmesin şeklinde asıl olan uzaklaşmak gerekiyor. Özellikle idrarını yapacaksa sert olan, taşlık olan yer değil de daha yumuşak olan yerleri seçerse ta ki üstüne sıçramasın. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Asıl olan insan idrarını yaparken ayakta değil oturarak yapmasıdır. Ama ayakta da yapmasında da bir beis yok, günahı yok. Ancak neye dikkat etmesi lazım? Üstüne sıçramaması gerekiyor. Ya da birileri onu görebilir yani avretini görebilir diye böyle bir tehlike olduğu için asıl olan oturarak daha doğrudur. Bir de temizlik açısından diyorlar gerek idrarın tamamıyla boşanması, sağlık açısından gerek de necasetin değmemesi açısından oturarak nedir? Daha doğrudur. Ama birini gördük ayakta şey yapıyor, işiyor diyemeyiz. Yani bu adam haram işlemiştir. Bunda bir beis yoktur Allah'ın izniyle. Evet. Tuvalete giderken yanımızda mushaf, Kur'an olması nedir? Caiz değildir, haramdır. Allah isminin yazıldığı başka şeyler varsa mekruhtur. O da kapalıysa mesela. Yani bir yerde bırakabiliyorsak bırakırız. Yoksa üstümüzde olsa mekruhtur. Ama Kur'an-ı Kerim'i her halükarda üstümüzde tutmamamız gerekiyor. Çünkü nedir? Haramdır Kur'an-ı Kerim'i taşımak. Tuvaletteyken konuşmak nedir? Mekruhtur. Allah'ın ismini lafz etmek zaten haramdır. Onun haricinde konuşmak mekruhtur. Ancak ihtiyaç için caizdir. Mesela soruyorlar falan sen orada mısın? Evet diyor. Ya da öksürebilirse daha iyidir. Yani konuşmadan ama ihtiyaç da varsa ne yapabilir? Konuşabilir. Yani onda bir beis olmaz. O da sadece ihtiyaçta. Evet. Başka dikkat edilmesi gereken yolda insanların gölgelendiği yerde semeresi olan ağacın altında, meyvesi olan ağacın altında insanların gidip oturduğu, dinlendiği ya da işte sulak olan milletin gidip su doldurduğu, su içtiği gibi yerlere necaset yapmak caiz değildir. Bu konularda eziyet olduğu için bu şeylere dikkat edilir yani. Ağaç altında oturulan bir ağaçsa ondan uzak olunur. Yolda mesela dikkat edilir yapılmaz. Başkasına eziyet olmasın. Bu şeylere dikkat edilir. Evet. Yani artı temizlenme konusunda asıl olan suyu kullanmak nedir? Daha efdaldır. Yani kişi temizlendiği zaman tuvalette suyu kullanması daha efdaldır. Ama su olmadı mı veyahut da istese de taş kullanabilir, selpak kullanabilir. Bunun gibi böyle maddeler kullanıp onunla da temizlik yapabilir. İkisini cem ederse diyorlar daha da güzel olur. Mesela hem selpak kullanıyor hem de su kullanıyor. Bu tabii daha da güzel olur yani. Temizlikte de bir de dikkat edecek. Sol elini kullanacak her zaman tuvalet için. Ve avretini de sağ eliyle dokunmaması, tutmaması gerekiyor yani. Bu noktada dikkat edecek yani. Sağ şerefli olan şeyler için kullanılır. Sol ise bu gibi temizlenmek için ne yapılır? Kullanılır. Kişi mümkün oldukça sağ elini kullanmaması lazım avretinde. Bazen ihtiyacı olur tutar bir şey yok ama asıl olan nedir? Mekruhtur yani. Fıtrat meselesi yani fıtrattan olan bazı şeyler var. Nedir fıtrattan olan? Sivak kullanmak, misvak. Bu fıtrattandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önemli sünnetlerindendir. Hatta diyor ümmetime ağır gelmeyeceğini bilmiş olsaydım her namazda onlara misvak kullanmalarını emrederdim. O yüzden misvak kullanmak nedir? Önemli sünnetlerdendir. Her kullanışta inşallah Müslümana ecir yazılıyor. Bunu her vakitte kullanabiliriz biz. Sabah, akşam, her vakitte istediğin zaman kullanabilirsin. Ama en çok kullanma yerlerinde, yani en çok sünnet olan kullanma yerleri de abdest alırken. Hani ağzımıza mazmaza veriyoruz ya. Orada bir misvak kullanırsak daha bir temizlenmiş oluyor ağız. Namaza durduğumuz zaman, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, eve girdiğimiz zaman, Aleyhisselatü Vesselam evine girdi mi misvak kullanırmış. Böyle ağzı temiz olsun diye dişleri. Uykudan uyandığı zaman Aleyhisselatü Vesselam kullanırmış. Uykudan yeni uyanıyor, hemen misvak ne yaparmış? Ağzını misvaklar. Sonra kalkar gider abdest alır, misvanı yıkar. Bir de ağzın kokusunun değiştiği zamanlar. Ya da işte kokulu bir şey yendiği zaman, sarımsak, soğan gibi. Misvak ne yapıyor? Kısmen engelliyor, biraz kesiyor. Yani. Misvak fıtrattandır. Sünnet olmak da nedir? Fıtrattandır. Erkekler için vaciptir, küçük çocuklar. Kızlar için de sünnettir. Tabi bu sünnet olma Arap ülkelerin bazılarında yani yapılıyor ihtiyaca binaen. Ama gene de bizim yaşadığımız bölgelerde, bu bölgelerde Allah-u Alem yani insanların biraz yapısında farklılık olduğu için pek ihtiyaç olmuyor herhalde. Pek duyulmamıştır yani yapıldığı, kızların sünnet edildiği ama Arabistan'da mesela sünnet ediliyorlar. Mısır'da, Sudan'da yapılıyor. Kızlar sünnet ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam de ettirmiş yani kızlarını sünnettir. Bıyıkları kısaltmak ve hatta tıraş etmek. Tabi bu konuda ihtilaf var. Bazı alimler yani Ebu Hanife rahmetullahi tamamıyla kesmek böyle tam kesmek jiletle mesela gibi daha efdaldır demiş. İmam Malik, İmam Ahmed hayır yani bu dudakları görünene kadar kısaltmak demiş. Daha doğrudur. Bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak nedir? Sünnettendir. Daha doğrusu yani fıtrattandır. Ve aleyhissalatü vesselam haliful müşrikine müşriklere muhalefet edin veffiru elliha ve ahfuş şevarib demiştir. Bıyıklarınızı kısaltın veyahut da tıraş edin. İki mana da çıkartılıyor. Sakallarınızı da uzatın diye emretmiştir aleyhissalatü vesselam. Asıl olan nedir sakalda? Hani bazıları diyorlar işte sakal denecek kadar da olsa, kirli sakal da olsa tamamdır kardeşim. Sünneti sen yerine getirdin. Bu kadar yeterlidir diye bazıları ne yapıyor? Sakallarını kesiyorlar. Bu sünnete muhalefettir. Asıl olan nedir? Uzun olması. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı göğsünü dolduruyormuş. Yani. Asıl olan sakalı uzatmaktır. Ve erkeğin ziynetidir. Ama bazen mesela sakal böyle sağdan soldan böyle çok uzayan kıllar oluyor. Bazı sahabelerin aldığı yani rivayetler geliyor. İnşallah onları almada bir beis olmaz. Başka fıtrattan olan koltuk altı, etek altı tıraşı yapmak yine fıtrattandır. Tırnakları kesmek nedir? Fıtrattandır. Ve bu noktalarda da Aleyhisselatü Vesselam 40 gün izin vermiş sahabelere. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte tırnak kesmede, koltuk altı ve etek altı tıraşlarında bize 40 gece izin vermiştir. Yani hani en fazla 40 gün kadar insan kesmese olur, günahkar olmaz ama 40. günden sonra artık caiz değildir yani. Tıraş olmak gerekiyor. Gerek tırnak olsun, etek altı, işte koltuk altı. Ama tabii bunu şey yaparsa, örnek veriyorum, adet edinip mesela her perşembe akşamı ve işte cuma sabahı, özellikle cuma günü böyle temiz olayım diye o günlerinde yaparsa tabii bu daha doğrudur. Temizliğin cuma günü yapılması daha bir güzeldir yani. Güzel koku sürünmek nedir? Fıtrattandır. Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli sünnetlerindendir. Diyor ki bana dünyanızdan iki şey sevdirildi. Güzel koku ve kadınlar. Yani dünyalık olarak bu iki şeyi seviyorum. Geri kalan bir şey yani sevmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Güzel koku da nedir? Sünnettendir. Hatta İmam Şafii diyor kişi malının üçte birini kokuya da verse israf etmiş olmaz. Hani o kadar çok para da harcasan, güzel kokular alsan, Allah'ın izniyle israf olmaz. Güzeldir yani, güzel koku sürünmek. Saçların bakımı yani böyle ihmal etmemek, taramak, yağlamak nedir? Düzenlemek bu da sünnettendir ve fıtrattandır. Tıraş ederken de dikkat edilmesi gereken, Aleyhisselatü Vesselam tamamıyla kesmemiştir yani saçı. Ancak hani zaruret olur, ihtiyaç olur. Kişi tamamıyla keser bir beis yok. Ya da öylesine de kesse yani doğru değil mekruhtur. Asıl olan Aleyhisselatü Vesselam tamamıyla sıfır kesmemiştir. Bir tek haçta ve umrede kesmiştir. Tamamıyla kesmiştir. Orada sünnet olan tam kesmek yani jiletle. Ama onun haricinde Aleyhisselatü Vesselam saçını hep uzatmıştır. Ya da kişi kısaltacak olursa saçını bir tarafını kısaltıp bir tarafını bırakmak mekruhtur. Kafirlere benzeyen ve de benzeme amacı olursa da haram olur. Mesela kafirlerde buralar tamamıyla tıraş ediliyor. Ortası tamamıyla saç oluyor. Bu nedir? Caiz değil.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.